Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan ve Zor Soru'dan merhaba. Bu hafta çok içeriden tanıdığımız Kısa Dalga'nın podcast ve yazılı online sitesini takip edenlerin çok yakından tanıdığı bir isim Alev Özkazanç'la birlikteyiz. Alev merhaba.
Merhaba Kemal.
Alev'le niye birlikteyiz? Alev bir kitap çıkardı ve bu aslında belki Türkiye'deki podcast evreni içinde yeni bir şey. Alev Kısa Dalga'da Arka Pencere programında yaptığı podcast programlarının metinlerini kitaplaştırdı. Hemen reklamını da yapalım. Hayalci Hücre'den çıktı bu. Arka Pencere podcast programıyla aynı adı taşıyor. Ve podcast metinlerinden oluşuyor. Öyle ki hani akışta çıkarılabilecek, öyle tercih edilebilecek podcast metni olduğunu anlatan yerlerde çıkarılmamış. Tamamen podcast metinlerinin birebir çevirisi. Şimdi tabii çok klasik bir soruyla başlayacağız. Podcast yapmak senin için ne ifade etti Alev ve de bunu kitaplaştırmak fikri nasıl doğdu?
Çok teşekkürler öncelikle Kemal davetin için ve kitabı tanıttığın için. Şöyle başlamak istiyorum. Bu podcastler benim kişisel yaşamımın çok özel bir dönemine denk geldi. O yüzden de işte özel bir önem ve anlam kazandılar benim için. Ben 2018 yılında işte eşim ve oğlumla birlikte Oxford'a gittim. 2 yıllık bir misafir akademisyenlik çerçevesinde. Ve bu podcastleri orada ürettim. Özellikle 2019 Kasım ayından itibaren 9 ay süreyle, yani 2020 yazına kadar devam eden sürede ürettiğim 12 podcast var. Ve işte bu kitaba aldığım podcastler bunlar. İşte bu benim Oxford yıllarımın çeşitli anılarıyla çok dolu bir podcast üretimi oldu. Şimdi durup geriye baktığımda hep hani o dönemin anıları gözümde canlanıyor. Ve tabii ki bu anıların başında benim eşim Süreyya Tamer Kozaklı ile ilgili anılarım geliyor. Ne yazık ki Tamer'i Oxford'dan Türkiye'ye döndükten bir süre sonra bir kalp krizi neticesinde kaybettik. Ve o dönem, benim podcastleri ürettiğim dönemde Tamer her zaman yanımdaydı ve çok destekçiydi. Kendisi de ayrıca Ahmet Orhan arkadaşımızla birlikte Kısa Dalga için başka podcastler üretiyordu.
Sonuçta Kaan Özde de üretti. Yani evet, bu Oxford'da podcast meselesini sana açtığımı, Tamer'e açtığımı çok iyi hatırlıyorum. Ve de aslında çok güzel bir karşılaşma oldu bu. Yani hem sen hem Tamer çok güzel podcastler ürettiniz. Hatta Tamer'in işte futbol üzerine yaptığı programlardan biri geçen yıl en çok dinlenen 3. program oldu. Senin podcastlerin de çok dinleniyordu. Biraz tabii o zaman işin şeyini de anlatmak lazım. Podcast Kısa Dalga'yı kurarken Oxford'daydım ben ve de senin, Tamer'in çok katkın oldu bu sürece. Hem eleştirilerle, değerlendirmelerle hem de bizzat podcast yaparak, gönüllü olarak podcast yaparak, onun da altını çizeyim. Hani Kısa Dalga'nın bugün bir yere geldiyse çok büyük bir katkınız var. Bir süreci birlikte yaşadık ama ben tabii burada yine soru soran olarak podcast'te seni ne zorladı ya da ne hoşuna gitti? O podcast yapım sürecini biraz anlatmanı isteyeceğim.
İşte öncelikle Tamer'i bu vesileyle daha bir kez daha anayım. Evet. Onunla başlamak istedim. Sonra da tabii ki hani Oxford'daki diğer tanışıklıklarım, geliştirdiğim dostluklar podcast üretimiyle çok iç içe geçti. O yüzden burada seni de anmak isterim. Yüz yüze olduğunda bu biraz tuhaf kaçabilir ama kitabımın girişinde de andığım gibi işte seninle tanışıklığımız ve senin kısa dalgayı kurma sürecinde işte bir takım arkadaşları, ben dahil bu sürece davet etmen ve teşvik etmen benim için çok hani önemli, güzel bir kırılma noktası oldu. Ve temel olarak hiç aklımda yokken seninle tanışıklığım üzerinden ve bu güzel girişime bir destek olmak amacıyla podcast üretimine başladım.
Bu podcast deneyimini senin için kişisel olarak nasıl etkiledi, nasıl bir deneyim yaşattı sana?
Dediğim gibi çok özel bazı kişisel deneyimlerle çok doğrudan bağlantılı oldu. İşte bunların bir kısmını anlattım. Tamer'le, senle, diğer kurduğumuz yeni dostluklarla ilgili süreçler. Bunların hepsi podcast üretiminin içine dahil oldu. Ama aynı zamanda benim Oxford yıllarında tecrübe ettiğim bir takım karşılaşmalar oldu podcast üretimine dahil ettiğim. Bir tanesi işte Zadie Smith'in romanlarıyla tanışmış olmam salgın döneminde ve onunla ilgili bir podcast üretmiş olmam benim için önemli bir şeydi, bir açılım yarattı. Ama daha önemlisi iki tane önemli kişisel tanışıklık oldu benim hayatımda etkili olan ve bunlar da doğrudan podcast üretimine katkıda bulundu. Bir tanesi Lynn Segal. İngiltere'nin önemli ve eski sosyalist feministlerinden birisi. Onunla olan tanışıklığım üzerinden bir podcast ürettim. Onun eserleri ve yaşamını tanıtmakla ilgili. Ve nihayet Deniz Candiotti hocamla tanışmış olmak, bu da benim için çok önemli ve değerli bir şey oldu benim yaşamımda. Ve o da yaptığımız çok uzun bir söyleşi yoluyla bu podcast üretimine bir şekilde dahil oldu ve bu kitabın da en değerli metinlerinden bazılarını onun söyleşileri, onunla yaptığım söyleşiler oluşturuyor diyebilirim.
Tam da aslında Kısa Dalga ismine de uygun bir süreç bu. Çünkü Kısa Dalga malum uzaklardan gelen radyo yayınları, tam da Oxford'dan. Tabii artık bu çağda sadece Türkiye'ye değil ama ağırlıklı olarak Türkiye'ye seslenmiş oldun. Peki ben bir kitaba, yani podcastleri üretim sürecinde de birlikte yer aldık ama kitabı sonra yeniden okudum ve hakikaten bütün o metinleri bilmeme rağmen çok ufuk açıcı, çok güncel tartışmalara yönelik özgün fikirleri barındıran bir kitap olmuş bu podcast metinleri. Baktığımda en temel konunun, aslında bütün çok farklı konulara değiniyorsun ama en temel konunun biraz bu sağ popülist hareketlerin yükselişiyle birlikte bir feminizm düşmanlığı, bir erkekliğin yeniden restorasyonu meselesi olduğunu görüyorum. Kitaptaki metinleri oluşturan podcastler 2019-2020'ye ait ama çok da bir şey değişmedi sanırım. Buna ilişkin sormak istiyorum. Nasıl görüyorsun özellikle feminizmin çok için, hem kendi içinde çok tartışma var hem de genel olarak dünyada anti-feminist bir dalga mı var? Bunun sonuçları neler olabilir?
Evet Kemal, senin de dediğin gibi kitap aslında ister istemez podcastler böyle ikiye bölünmüş gibi oldu. Bir kısmı dediğin konuyla ilgili podcastlerden oluşuyor. Yani erkeklik, erkeklik krizi, yükselen yeni sağ ve şiddet ve cinsel suçlarla ilgili bir takım podcastlerim var. Bir de dediğim gibi özellikle salgın döneminde beni daha iyi hissettiren bir takım tanışıklıklar, işte Zadie Smith'le ilgili, Lynn Segal'le ilgili ve Deniz Candiotti ile yaptığımız söyleşiler gibi bir başka bölüm var. Aslında Deniz Candiotti ile yaptığımız uzun söyleşi, ki onu da 4 podcast şeklinde yayınladık, o da senin işaret ettiğin konunun bir parçası. Orada da bu konuları tartıştık. Yani yükselen yeni sağ, erkeklik krizi, işte ataerkil pazarlığın son bulması, onun yerine gelen eril restorasyon kavramları, Deniz Hoca'nın önerdiği kavramlar. Dolayısıyla bütün bunları birleştirince ortaya bir genel tablo çıkıyor. Ve tabii bu tablonun önemli kısımları eksik. Ben onların hepsini yazmış değilim. Ama özellikle benim Oxford'da bulunduğum yıllar, 2 yıl süresince yaptığım bir araştırmanın belirli parçalarını kısmi olarak bu podcastlere yansıttığımı söylemek doğru olur. İşte o tartışma ya da o araştırma daha geniş olarak günümüzde yükselen yeni sağın bir parçası olarak popülist, otoriter popülist diye adlandırılan yeni tür bir sağcılığın ya da aşırı sağcılığın bir parçası olarak gündeme gelen işte toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerle ilgiliydi. Literatürde bunlara işte toplumsal cinsiyet karşıtlığı adı veriliyor. Ama senin de işaret ettiğin gibi işte antifeminizm de denebilir. Ama bu böyle bildik eskiden beri tanışık olduğumuz ve belirli çevrelerde eskiden beri var ola gelen bir antifeminizm biçimi değil. Artık küresel olarak karşı karşıya olduğumuz şey daha farklı bir fenomen. Bir kere daha büyük kitlesel bir hareket. Çünkü işte sağ popülist hareketlerin kurucu bir parçası olarak ortaya çıkıyor ve harekete geçiyor. Geniş koalisyonlar kurulduğunu görüyoruz bu çerçevede. İçinde hem dinci odakların olduğu, ki bu dinci odaklar işte Türkiye gibi ülkelerde İslam üzerinden, işte Batı ülkelerinde Hristiyanlık üzerinden olabiliyor. Ama aynı zamanda bu dinci odakların daha seküler kesimlerle de birlikte davrandıkları işte geniş bir koalisyon var. Ve bu koalisyon çok hareketli, yani çok sayıda dernek, siyasi parti, medya figürü, aydınlar vesaire, yazarlar bunun içindeler. Dolayısıyla daha büyük, ciddi, kitlesel bir hareket ve daha geniş eklemli bir söylemle öne çıkıyorlar. Yani sadece dar anlamda bir antifeminizmle değil, daha eklemli bir söylemle toplumsal cinsiyet kavramına ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına karşı çıkıyorlar.
Bunda aslında erkeklik krizi dediğin kavramın da çok önemli bir altyapı hazırladığını görüyoruz, değil mi? Yani aslında belki de feminizmin kazanımları erkekliği bir köşeye sıkıştırdı ve bir karşı hamle içerisinde gibi geliyor bana.
Evet, şimdi literatürde bu konular tabii çok tartışılıyor ve derinlemesine böyle bir argüman var. Bu argüman backlash, yani geri tepme kavramını öne sürüyor. Ve diyorlar ki bu yorumcular, bu bir geri tepme. Çünkü kadınlar, özellikle de LGBT'ler önemli haklar ve kazanımlar elde ettiler. Ve şimdi buna karşı işte toplumun belirli kesimlerinden bir geri tepme var. Bu doğru, bir geri tepme söz konusu. Dolayısıyla bütün bu hareketin ortaya çıkışında ve bu düzeyde kitleselleşmesinde elbette kadınların ve LGBT'lerin kazanımlarına karşı bir itiraz söz konusu. Öte yandan bu güncel hareket salt bu tür bir itiraza indirgenemeyecek kadar karmaşık başka eklemlenmeleri var. Karmaşık başka meselelerle çok güçlü bir şekilde iç içe geçiyor. Örneğin göçmen karşıtlığıyla, örneğin işte bazı ırkçı temalarla, daha genel olarak bir anti-liberalizm ile, yani liberal demokratik değerlere karşıtlık olarak, yani çok kültürcülük, işte demokrasi, insan hakları gibi böyle bir paket şeklinde düşünüyorlar bu karşı hareketin öncüleri. Baktıklarında bu tür bir paket görüyorlar. İçinde işte feministler de var, işte azınlık hakları savunucuları var, insan hakları savunucuları var. Daha genel olarak işte liberalizm ya da demokrasi olarak gördükleri birçok kurum ve değer, özellikle uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, işte bütün bunları bir hani topluca bir pakete koyup hepsine yönelik bir karşıtlık üretiyorlar. O yüzden günümüzde bu hareket kitleselleşebiliyor ve çok ciddi bir tehdit oluşturacak düzeyde güç kazanmış durumda.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
İşte orada şöyle bir söylemini hatırlıyorum podcastlerde ve kitapta. Tabii bu hareket bu kadar yükselince karşıda da bir söylem gerilimi oluyor. Ve bir tür itidal tavsiye eden, hani doğru mu ifade ediyorum bilmiyorum. Ama şunu söylediğini biliyorum. Erkeğin sorunlarını da anlamak ve o sorunları da feminist bir bakış açısıyla belki çözmeye katkıda bulunmak ya da bunu da mesele etmek daha güzel bir dünya için çok gerekli. Bu feminist söylemde ne kadar yeri var bilmiyorum. Hani ama bu önemli bir nokta. Bunu biraz açmanı rica edeceğim.
Şöyle ki işte ben birkaç podcast'te ve bu kitaptaki metinde aslında doğrudan bu konuyu ele aldım. Ve çok sert bir meseleyle tanıştırdım okuyucuyu ya da dinleyiciyi. İnsel fenomeni diye bir fenomenle tanıştırdım. Yani daha çok hani kuzey dünyasında ortaya çıkan bir erkeklik hareketi, online örgütlenen ve çok ağır kadın düşmanlığı ve kadın nefreti üreten bir hareket ve hatta bir takım terör eylemlerinin ne zemin sağlayan bir oluşum. İşte onlardan bahsederken bu meselenin artık böyle dar anlamda hani kadın nefretinin ötesine geçen daha ağır bir problem şeklini aldığı tespitini yaptım. Ve bunun üzerine düşünme çağrısı yaptım. Yani bu düzeye, bu tarihsel olarak bu noktaya nasıl geldik diye bir soru sordum. Şu noktaya, sırf erkeklik meselesi üzerinden ve ağır bir erkeklik krizi üzerinden nasıl oluyor da bir takım terör eylemleri düzenlenebiliyor? Nitekim 2014'ten işte günümüze gelene kadar 4-5 olayda toplam 45 kişinin öldürüldüğü terör eylemleri gerçekleştirmiş. Kendisine insel adı veren bazı erkekler. Dolayısıyla bu önemli bir tarihsel evre. Ve bunu hani salt hani kadın düşmanlığı üzerinden artık değerlendirmenin yeterli bir çerçeve olmayacağını düşündüm. Bütün bu erkeklik krizini daha genel bir bağlama yerleştirmek ve daha politik bir hem içinde feminizmin de tabii ki yer aldığı ama daha genel bir politik karşı çıkışın ancak bu tür bir nefreti dizginleyebileceğini ya da işte tersine çevirebileceğini düşündüm. Bu tartışmaları işte podcast metinlerinde kısmen bulabilirsiniz. Bunların çok önemli bir tartışma alanı yarattığını düşünüyorum. Ama ve önümüzdeki yıllarda feminizm içinden de daha fazla tartışılacağına eminim. Ama işte tahmin edebileceğiniz nedenlerle hani feminizmin ana damarı olacak gibi fikirler değil bunlar. Ama bence benim düşündüğüm bir feminizmin temel meselelerinden birisinin de bu olması gerekiyor. Yani erkeklik meselesini dar anlamda bir erkeklik meselesi olmaktan çıkararak, öyle görmeyerek ki erkeklik hareketi öyle ifade ediyorlar ama bizim onu öyle ifade etmemize gerek yok. Daha genel toplumsal dönüşümlerin, özellikle de neoliberal toplumsal dönüşümlerin son 40-50 yılda yaratmış olduğu büyük tahribatların bir sonucu olarak değerlendiren bir perspektifin öne çıkmasını zorunlu görüyorum.
Türkiye'ye yansıması nasıl oldu bunlar? Yani şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına bir etkisi oldu muhakkak. Çünkü 2010'ların başında iktidarı İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya hatta bunun propagandasını yapmaya iten koşullardan bugün İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçen bir iktidara evrilmiş durumda. Bu tabii AKP'nin kendi iç yolculuğuyla da ilgili ama sanırım biraz da bu toplumsal cinsiyet karşıtlığının dünyada güçlenmesi ve bunun Türkiye'ye yansımasıyla da ilgili değil mi?
Evet öyle oldu Kemal. Çok o ilginç bir süreç oldu. Ben de başından itibaren izledim o süreci ve Oxford'daki çalışmam da bununla ilişkili oldu. Aslında tabii 2010'dan itibaren hatta belki baştan 2002'den itibaren AKP'nin belirli bir cinsiyet politikası var. Ama bu değişik evrelerden geçerek son döneme geldi ve erken evrelerde daha farklıydı. 2010'a 2011'e kadar daha hani genel bir muhafazakar demokrat çerçevede ve Avrupa Birliği sürecinde bir takım önemli yasal kazanımların elde edilmesine destek olmuştu hükümet. Ve 2011'de İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması da bunun bir doruk noktasıydı. Ama oradan itibaren özellikle 2013'ten sonra, 2015'ten daha belirgin olarak, 2015'ten sonra tabii rejim niteliksel bir dönüşüme uğradı bana kalırsa. Ve bu hani ağır otoriterleşme sürecinin bir noktasında artık 2019 gibi oraya geldiğimizde işte ilk kez bu batıdakine benzeyen söylemleri kullanan, batıdan ilham aldığı anlaşılan bir takım bir hareket Türkiye'de de oluştu. Yani toplumsal cinsiyet karşıtı diyebileceğimiz tipik olarak o anlatıları kullanan bir hareket oluştu. Ama bu hareket ilk başta çok küçük çevreler, dar çevreler, dinci çevreler tarafından bir süredir aslında pişiriliyordu. Ama 2019'da bir medya kampanyasıyla birkaç ay içerisinde hani büyük bir görünürlüğe ve sese kavuştu diyebiliriz. Ve nihayetinde kısa bir süre sonra da ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının alınmasıyla sonuçlandı. Yani bir tür bir başarı kazandı denebilir. Fakat işte benim başka kaynaklarda yazdığım başka metinlerde de analiz ediyorum bu sürecin başka farklı yönlerini. Bu podcast metinlerinde belki bunlar yok. Ama işte benim de işaret etmek istediğim üzere Avrupa'daki yörüngesiyle bu karşı hareketin işte Türkiye'deki yörüngesi son anda çakıştığı için, yani günümüzde son 1-2 yılda çakıştığı için bir takım önemli farklılıklar da var. Ve
onlar?
Efendim?
Nedir onlar?
Bunlara detaylı olarak gireyim
mi? Yok, detaylı olmasına gerek yok ama ana hatlarıyla, yani en azından en bariz farkları belki.
Evet. Şöyle önemli farklar gözlemliyorum batıdakilerle, özellikle Doğu ve Orta Avrupa'da ortaya çıkan hareketlerle Türkiye arasında. Batı coğrafyasında bu toplumsal cinsiyet eşitliği paketi aslında çok ilerledi. Öyle bir noktaya geldi ki işte LGBT hakları çok merkeze alındı. Ve birçok ülkede işte eşcinsel evliliklerin yasallaşması ile ilgili mücadeleler verildi ve kazanımlar alındı. Kazanımlar oldu ve yasal dönüşümler oldu. Batıdaki hareketler büyük ölçüde aileye yönelik, topluma yönelik ve genel olarak uygarlık, insan uygarlığına yönelik bir tehdit olarak görüyorlar toplumsal cinsiyet kavramını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ve fakat bunun merkezine işte eşcinselliği koyuyorlar, eşcinsel sapkınlığı koyuyorlar ve fakat kafalarında geri planda işte eşcinsel evlilikleri önlemek gibi bir gündem var. Şimdi Türkiye'de ise bir cinsiyet eşitliğini çok kısmen biz hani belirli yasalar ve kurumlar düzeyinde çok kısmen elde ettik. Bu yönde bir çaba uğraşımız oldu ve belirli kazanımlar oldu ama hiçbir zaman çok ileri gitmedi. Yani ne kadınlar ne LGBT'ler açısından tam bir toplumsal cinsiyet eşitliği talebi çok güçlü bir şekilde ele alınıp karşılanmış değil. Ki eşcinsellikle ilgili ya da LGBT hakları ile ilgili ya da eşcinsel evliliğiyle ilgili bir gündem de ortada yok. Ya da işte Avrupa'da olduğu gibi çocuklara okullarda verilen cinsel eğitimler gibi bir gündemimiz de ortada yok. İken, yani aslında bu tür bir batıdaki hareketleri dürtükleyen, daha ileri toplumsal cinsiyet kazanımları ortada yok iken, bizde ortaya çıkan hareket yine de eşcinsel sapkınlık anlatısını alarak Türkiye'de de öne çıkardı ve köpürttü. Fakat bu hani aynı bağlama denk gelmiyor. Aynı şeyi de yaratmadı. Gerçi hükümetin yani rejimin Erdoğan'ın verdiği bir kararla İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesinin sebebi ve gerekçesi olarak, resmi gerekçesi olarak da bu sunuldu. Fakat yani toplumda aynı türden bir şey yaratmadı. Fakat Türkiye'de bu hareketin kısmen de olsa bir popülerlik ve bir kitlesellik yaratmasında bu eşcinsellik korkusunun pompalanmasıyla birlikte onun yanı sıra belki ondan daha fazla bir başka şeyin etkili olduğunu ben gözlemledim. O da doğrudan kadına şiddetle ilgili bir gündem üzerinden örgütlenen bir erkek mağduriyeti söylemi. Bu bir süredir, son 5 yıldır adım adım geliyordu. Özellikle nafaka üzerinden, velayetle ilgili bazı sorunlar üzerinden ve 6284 nolu yasaya yönelik erkeklerin itirazları üzerinden şekillenen bir erkek hakları ya da işte baba hakları hareketi çok zayıf zayıf geliyordu. Ama bu İstanbul Sözleşmesi momentiyle birlikte, yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtlık kampanyasıyla birlikte bu ikisi çok güçlü bir şekilde birleştiler. Dolayısıyla ben Türkiye'deki karşı hareketin asıl daha ağırlıklı meselesinin şiddet üzerinden, yani kadına şiddet üzerinden şekillendiğini ve o yüzden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra geriye kalan ulusal yasanın, yani yerel hukuktaki yasanın, yani 6284 nolu yasanın da ciddi şey altında olduğunu görüyorum. Tehdit altında olduğunu görüyorum. İşte bunun yol açtığı bazı önemli farklar var. Ve bunları ben aslında karşılaştırmalı olarak Kısa Dalga'da bir yazı dizisi olarak da yayınladım. Ona da referans verebiliriz. 6 bölümlük bir yazı dizisinde bu karşılaştırmaları daha ayrıntılı olarak yapıyorum.
Alev, son olarak bu cinsel suçlulara yönelik yaptırımlar meselesi var. Podcastlerin sırasında Nagihan Alçı ile bir polemik de yaşandı. Nagihan Alçı'nın cinsel suçlulara yönelik hani ağır ve gayri insani belki cezalar verilmesine senin itirazların oldu. Bu biraz özellikle sosyal medyada, hani popüler söylemde diyelim, çok feminist bir söylem gibi duruyor. Hani cinsel suç işleyenlere çok ağır cezalar verilsin diye çokça sıkça da rastlıyoruz. Hani kendisine feministim diyen insanların da çokça dile getirdikleri bir talep. Neden bunu doğru bulmuyorsun? Neden itiraz ediyorsun?
Birçok tabii nedeni var. Nagihan Alçı'yla ilgili şeyin detaylarına girmeyeyim. O ama birkaç yazı yazmıştı. Bu tür aşırı cezalandırmacı önlemleri önerdiği bir yazı yazmıştı. Ben de podcast'te onunla bir giriş yaptım. Ama aslında onunla değil, daha kişisel olarak Alçı'yla değil de daha genel bir sağcı ve otoriter zihin yapısıyla tartışmak üzere Amerika'daki meseleyi ele aldım. Bu tür sağcı ve cezalandırıcı yaklaşımların gidebileceği en son noktaları Amerika'da görüyoruz. Ve işte bunları açıkladım. Temelde Amerika'da gördüğümüz şey cezalandırmanın çok özel bir biçimi artık ve çok tartışmalı bir biçimi. Cinsel suçluların kaydedilmesiyle ilgili bir şey var ve çok hani uzun yıllar boyunca cezalarını çektikten sonra bile topluma karışmalarını önleyen, çok ağır dışlayıcı, mekansal olarak da dışlayıcı, işte onları, cinsel suçluları hayatlarının sonuna kadar takip eden, ev bulmalarını imkansız hale getiren, işte köprü altlarında yatmalarına sebep olan vesaire, böyle çok ağır bir durum var Amerika'da. İşte daha çok ondan bahsederek bu tür cezalandırıcı ve dışlayıcı yaklaşımların hem sonuçlarının ne olacağına dikkat çekmek istedim. Ne kadar gayri insani sonuçlar doğabileceğine ama hem de bunun nedenine işaret etmek istedim. Ancak yani kimler ve neden hani aşırı cezalandırmaya doğru gidiyorlar? Ancak bu soruna, kadına şiddet sorununa daha bütünsel, bütüncül ve feminist bir argüman üretilemediği noktada, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini bir paket olarak, bütünsel bir şey olarak öne süremediğimiz noktada ya da ona inanılmadığı ölçüde, işte o insanlar, o kesimlerin aklı işte başka yönlere kayıyor. Hadım etme gibi, işte hatta idam gibi ya da işte başka tür aşırı cezalandırıcı yöntemlere akılları kayıyor. Dolayısıyla bu meselenin şeyle çok doğrudan ilgisi var. Yani bu meseleyi kadına şiddet sorununu radikal bir şekilde çözme isteksizliğiyle ilgili, yani ya da beceriksizliğiyle ilgili bir kaynağı var cezalandırmacı yaklaşımların. Daha genel olarak da tabii ben genel olarak cezalandırma yaklaşımının herhangi büyük bir toplumsal sorunun giderilmesinde etkili bir yöntem olduğunu hiçbir zaman düşünmediğim için aynı zamanda bu nedenle de yani karşı çıkıyorum. Yani birçok nedenle karşı durduğum bir eğilim, aşırı cezalandırmacı eğilim. Fakat tabii şunu da söylememiz gerekir. Ceza yasası mutlaka kadına şiddet gibi ağır bir durum söz konusu olduğunda tabii ki kullanılması gereken, etkili kullanılması gereken bir araç. Hadım etme ya da idam gibi şeyleri dışlamak suretiyle kadına şiddetin önemli bir kısmının cezasız kaldığını da bildiğimiz bir ortamda tabii ki ceza yasası bir araç. Fakat ben ceza yasasının genel olarak hukukun ancak daha büyük politik bir kolektif hareket ve talep ve arzu ve dönüşüm içerisinde bir yere oturursa, kısmi bir yere oturursa faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi başına ele alındığında her zaman ters tepmeye uygun bir araç olduğunu düşünüyorum.
Sevgili, çok teşekkürler. Kısa oldu biliyorum. Çünkü bu konuların her birinin çok alt başlıkları var ve senin yaklaşımının özgünlüğünü de tam ortaya koyabilmek için daha çok zamanlara ihtiyaç var. Ama neyse ki Kısa Dalga'da yazıyorsun ve başka yerlerde de yazıyorsun. Bunlara ulaşabiliriz. Tekrar hem program için hem Kısa Dalga'ya katkıların için hem de kitap için çok teşekkürler, eline sağlık. Burada tabii güzel Oxford günlerimizi ve sevgili Tamer'i de bir kez daha anarak programı bitirelim. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ediyorum Kemal.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik, Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.